Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Sessiz Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Profesör Doktor Süleyman Derin'in Hacegan'dan Mektuplar bölümünde yer alan Müslüman olarak can vermek için başlıklı yazısını sunacağız. Rabbimiz Yüce Kitabında, ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ali İmran 102 buyurmakta, bir kere Müslüman olmanın otomatik olarak son nefeste imanla ölmeyi garantilemediğini bizlere hatırlatmaktadır. İmanla ölmek için müminin son nefesine kadar gayret etmesi, inanç ve amellerinde Kur'an ve sünnete uygunluğu daima koruması gerekir. Bu gayretin Kur'ani ismi sırat-ı müstakim üzere bulunmak olup bu da son derece zordur. Zira amellerimizi bir ölçüde kontrol edebilsek de amellerdeki ihlası korumak son derece zordur. İnsan iyi niyetle bir işe başlar ama işin ortasında niyeti değişebilir veya baştan kötü niyetle bir işe başlar ama sonra tevbe edip niyetini düzeltebilir. Bu sebeple hadis-i şerifte müminin niyeti amelinden hayırlıdır denilmiştir. Son nefeste mümin olarak can vermek için şeytanın bize kurduğu tuzaklardan kendimizi kurtarmamız elzemdir. İmam Rabbani, İmam Gazali gibi sufiler bu hususta sufilerin düşeceği tuzakları açıklayarak bizleri ahiret tehlikelerinden korumaya çalışmışlardır. Fertler ve dini gruplar için en büyük tehlike Kur'an ve sünnetin açık emir ve yasaklarını çeşitli bahanelerle geçersiz hale getirmeleridir. Nitekim günümüzde bazı dini görünümlü gruplar yaptıkları gayri İslami işlere rüya ve ilhamı bahane etmektedirler. Dinimizin ruhuna aykırı müzik ve dans gösterilerini falanca kişi rüyada peygamberimizi görmüş, onun da bu yaptığımız işe rızası var diyerek saf insanları kandırmışlar, yine maddi menfaat temini için peygamberimiz rüyada bunu bize bağışlamanı emretti iddiasıyla insanların mallarına el koymuşlardır. Halbuki gerek sufiler, gerekse de fakihler rüyayla hüküm verilemeyeceğini ifade etmişlerdir. İmam Rabbani bu konuda şöyle der: şer'i hükümlerin ispatı hususunda dikkate alınacak başlıca kaynak, kitap ve sünnettir. Bunlara ilaveten, müçtehitlerin kıyasıyla ümmetin alimlerinin icma da hükümlerin ispatında birer mercidirler. Ancak bu dört şer'i delilin dışında hiçbir şey kesinlikle hüküm ispat etme vasıtası olamaz. İlham bir şeyin helal veya haram olmasında delil olamaz. Aynı şekilde batın erbabının keşifleri de bir şeyin farz veya sünnet olma noktasında kaynaklık edemez. Başka bir deyişle Kur'an ve sünnetin açıkça yasak kıldığı bir şeyi hiçbir hocanın, vaizin, alimin, şeyhin rüyası veya ilhamı helak kılamaz. Gayri İslami uygulamalara bu şekilde kılıf bulanlar, halkımızın cehaletini ve sufiyane hüsnü zanlarını kullanmasına İmam Rabbani karşı çıkar. İmama göre İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii gibi müçtehit fakihlerin fetvalarına uyma konusunda fakih olmayan en büyük Allah dostlarıyla avam insanların bir farkı yoktur. Onların keşif ve ilhamları diğerlerine karşı fıkhi konularda bir üstünlük sağlamaz ve ilgili konularda taklit sorumluluğundan onları kurtarmaz. İçtihadi hükümlerde müminlerin avamından olan Ahmet, Mehmet, Bekir ve Halid'in müçtehitleri taklit etme noktasında durumuyla Zennuni Mısri, Beyazıd-i Bestami, Cüneyd-i Bağdadi ve Şibli'nin durumları da aynıdır. Evet, başka hususlarda bu büyüklerin üstünlükleri söz konusudur. Bunlar keşif ve müşahade ehlidir. Tecelli ve zuhuratlara muhataptırlar. Gerçek sevgilinin sevgisi kendilerini bütünüyle kuşatması sebebiyle masivadan kopmuşlardır. Bu konuda başka önemli bir mesele ise hoşgörü, diyalog, sevgi gibi güzel kelimeleri seçerek İslam dışındaki dinleri de kurtarıcı görmek, onların adetlerini ve ibadetlerini güzel görmek gelir. Maalesef bugün bazı tarikat ve dini cemaatler bu yanlış yolda ısrar etmekte, muharref dinleri İslam'da eşit tutmaktadırlar. İslam dini gayrimüslimlerin dinlerini özgürce yaşamalarına, hatta kendi kanunlarına göre mahkeme kurmalarına bile izin verir ama hiçbir şekilde Müslümanların onların dinlerine meyletmelerini hoş görmez. İmam Rabbani, Hindistan coğrafyasında Hindular çoğunlukta olduğu için onların şahsında İslam dışındaki dinlerden uzak kalınmasını şöyle ifade eder. Hinduların kutsal günlerine itibar edip saygı göstermek ve Yahudilerin özel günlerinin kutlamalarına katılmak, insanın şirke ve küfre düşmesine sebeptir. Nitekim bazı cahil Müslümanlar, özellikle de kadınlar, kâfirlerin bayramlarını kutlamakta ve onları kendi bayramları haline getirmektedirler. İslam adına yola çıkıp da Hristiyan ve Yahudilerle dost olan, onlara saygı ve sevgide kusur etmeyen bir camia, İmam Rabbani'nin uyardığı tehlikeye düşmüş, hatta şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür bölümünü ezandan çıkarma hıyanetini bile işlemişlerdir. Halbuki İslam'ın güçsüz olduğu en zor zamanlarda, işkence altında bile müminler dinlerinden en küçük tavizi vermemişlerdir. İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar o kadar az ve güçsüz olmalarına rağmen bu hal onları kendi dinlerinden vazgeçiremedi. Yani kafirler o kadar güç ve imkanlarına rağmen Müslümanların herhangi bir şeyini değiştirememiş ve onlar üzerine küfür hükümlerini tatbik etmeye asla muktedir olamamışlardı. İmanı korumak için zaruri durumlar hariç küfür ehlinden kalben ve bedenen uzak durmak gerekir. Öyleyse imanı gerçek anlamda elde edebilmek için küfürden uzak durmak gerekir. Bunun en alt düzeyi kalben uzak durmak, en üst düzeyi de hem kalben hem de bedenen uzak durmaktır. Uzak durmak aynı zamanda Allah Teala'nın düşmanlarına düşmanlık beslemeyi de içerir. Zira Allah Teala'yı ve peygamberini sevmek, onun ve Resulünün hasımlarına düşmanlık beslemeksizin düşünülemez. İmam Rabbani'ye göre Müslümanların uzak durması gereken başka bir kötü uygulamaysa, Şia inancına müntesip olanların uydurduğu ve ülkemizde de bazı sapıtmış grupların tatbik ettiği takiyedir. İnsan canını korumak için takiye caiz görülebilirse de olduğundan farklı görünerek Müslümanları kandırmak hiçbir mezhepte caiz değildir. Şia'nın Hazreti Ali Efendimiz'den yola çıkarak takiyeyi adet haline getirmelerini İmam Rabbani çok çirkin görür ve Allah'ın aslanı Hazreti Ali Efendimiz'e yalancılığı layık görmelerini şöyle eleştirir. Allah'ın aslanı Ali radıyallahu anh için onları ilk üç halifeyi idare ediyordu, yüzlerine gülüyordu demek cahilce, ahmakça söz olur. En aşağı bir Müslüman bile böyle iki yüzlülük yapamazken Allah'ın aslanının o kadar ilim ve kahramanlığıyla tam 30 sene üç halifeye karşı düşmanlığını saklayıp dost göründüğünü ve onlarla yalandan arkadaşlık ettiğini hangi akıl kabul eder? Hazreti Ali'yi bu kadar küçülten, aciz, hileci ve münafık yapan böyle sözlerin çirkinliğini anlamamız gerekir. Bugün Müslüman, Müslümana güvenemez hale gelmişse, bunun vebali İslam adına yola çıkıp da takiyeyi, iki yüzlülüğü adet haline getiren dini görünümlü camialardır. Son nefeste imanla can vermek için Müslümana gerekli olan her daim sıdk ve istikamettir. Rabbimizden niyazımız Kur'an ve sünnet çerçevesinde bir hayat yaşamayı ve her türlü itikadi ve ameli sapıklıklardan korunmayı bizlere nasip etmesidir. Amin. Profesör Doktor Süleyman Derin'in Müslüman olarak can vermek için başlıklı Hacegan'dan Mektuplar bölümünde yer alan yazısını paylaştık değerli dinleyenler programımızda ilk olarak. Ve şimdi de İdris Arpat'ın kaleminden Sonsuzluk Kervanı'nın Zili başlıklı yazısını sunacağız. Büyüklerimiz buyurdular. Biz de duyuruyoruz. 1. Günlük hayatında Kur'an-ı Kerim'e münasip bir zaman ayır. Onu metin ve meal olarak oku ve anlamaya çalış. Okumak, anlamak, anlamak da yaşamak içindir. 2. Peygamber Efendimizin hayatını ve hadislerini de çok oku. Sünnet, Kur'an'ın açıklaması mesabesindedir. 3. Küçük de olsa kendine ait bir kütüphane kur. İsabetle seçilmiş kitaplar edin. Her güzel kitap Kur'an'ın tefsiri gibidir. Bu kitapları her münasip zamanda oku. Okumazsan dinini anlayamazsın. Anlamadığın dinin mümini mi olacaksın? 4. Sağlığına önem ver. Peygamberimiz sıhhat ve boş vakte iki nimet buyuruyor. Her hayırlı iş sağlıkla ve boş zaman kullanılarak gerçekleştirilir. Bu iki nimeti boşa harcayanlar aldanmışlardır. 5. Sigara içmekten kesinlikle sakın. Sigara içmek vücut, para ve çevre emanetine ihanettir ve yavaş yavaş ölmektir. 6. Her zaman mekanda temizliğe önem ver. Unutma ki din temizlik üzerine kurulmuştur. Allah temizdir ve temizliği sever. 7. O kadar doğru sözlü ol ki hiç kimse sana yemin teklif etme lüzumunu hissetmesin. Peygamber olmak zorunda değilsin ama emin olmak zorundasın. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında doğrular mertebesine erer. 8. Sözünü tut, öfkeni ve kinini yut. Öfkelenmemek kolay değildir. Lakin kızmak var, belli etmek yok. 9. Adaletli ol. İnsanın Allah'la ilişkilerinde asıl olan tevhid, insanlar arası ilişkilerde asıl olan adalettir. Adalet mülkün temelidir. Adalet kutup yıldızı gibi sabit durur. Diğer her şey onun etrafında döner. Adaletsizlik zulüm, zulüm de yıkım getirir. 10. Ne kadar servet ve bilgi sahibi olursan ol, yine de gelir getiren bir işle meşgul ol. Çalış ki dostlara yük olmayasın. Dahası veren el olasın. Yük olma, yük al. Yatan aslandan gezen tilki yeğdir demişler. Bilirsin. 11. Mümkünse kendi işini kendin kur. Başkalarının sana açtığı rızık kapısı dar bir kapıdır. Baksana paranın 1/10'u kimlerde? 12. İşini kusursuz ve eksiksiz yap. Bu Allah rızasına en uygun bir davranıştır. Her iş kendine ayrılan zamanda başlayacak ve bitecektir. Severek çalışmak ne kadar önemliyse, zaman planlaması da o kadar önemlidir. Başarının temelinde zaman planlaması yatar. 13. Mümkünse borçlanma. Borç köleliğin başlangıcıdır. Borçlanmak zorunda kaldıysan borcunu zamanında öde. Sana olan itimadın sarsılmasına göz yumma. Ne demiş adam? Atımın gittiğine değil, itimadımın gittiğine yanıyorum. 14. Az da olsa malın bir kısmını hayır hasenat işlerine, bir kısmını da beklenmedik durumlar için ayır. Kesinlikle lüks eşya sevdalısı olma. 15. Hayatın her yönünde mümkün mertebe İslami örf ve adetlere riayet et. Mesela selamlaşma, kılık kıyafet, konuşma adabı, ev eşyasında sadelik, tebessüm vesaire, bütün bunlarda sünnete riayet et. 16. Her zaman Allah'ın gözetiminde olduğunu unutma. Ölüm ve ötesi yolumuzun devamıdır. Gerçek hayat ötelerdedir. Burası iki kapılı bir han, konup göçtüğümüz bir mekandır. Sonu olanlara gönül bağlama ki kopması zor olmasın. Dünya olsun da ahiret ne olursa olsun deme. Bir avuç arpa karşılığında bir hazineyi gözden çıkarma. 17. Allah Celle Celaluhu ve ilimle irtibatını kesmediğin gibi tabiatla da kesme. Tabiat Allah'ın yazdığı bir kitaptır ki sana emanet edilmiştir ve okunması gerekir. Bu okumadan zevk almaya başladığın gün büyük bir gün olacaktır. İşte o zaman sıradanlık sınırını aşıp çizgi ötesi bir insan olacaksın. Kur'an'ın ayetlerini tabiat nasıl tasdik ediyor göreceksin. Her varlık nasıl Subhanallah diyor duyacak, hayretler ve hayranlıklar içinde kalacaksın. Kendini muhteşem bir sanat galerisinin, esrarengiz bir dünyanın ortasında bulacaksın. Hangi güzelliğe dalıp gideceğini şaşıracaksın. Şayet bu kitabı okumanın zevkine eremedinse, işte bu büyük bir mahrumiyettir. Bir ömür boyu görüp işittiklerinden bir şey anlamıyor, bir tat alamıyorsan, ne diyelim, Allah basiret ihsan buyursun. 18. Mümkün mertebe abdestli bulunmaya çalış. Müsait oldukça nafile ibadetle meşgul ol. Tesbih, tevbe ve istiğfarı ihmal etme. Tesbih kalbi kıvamında tutma, tevbe istikamet yenileme, istiğfar bir öz eleştiridir. İmani canlılığın sürdürülebilmesi için bunlara da ihtiyaç var. 19. Vaktini boşa harcama. Ömür boşa harcanacak nesne değil. Giden zaman ömürden gidiyor. Eriyen sermayenin getirisi nedir? Bak bakalım. Aldığın verdiğine değiyor mu? Sen zamanı verimlice harcamıyorsan, zaman seni harcıyor demektir. 20. Duygularını kontrol altında tut. İnsan fiziki, akli bir varlık olduğu kadar hissi bir varlıktır da. Bu insan fıtratının zenginliği ve Allah'ın bir lütfudur. Ne ki her söz ve her davranışımız vahyin ve aklın kontrolünden sonra söylenecek ve gerçekleştirilecektir. Bu denge denilen altın kurala riayet etme azminin gereğidir. 21. Ulaştığın her meziyeti, her ahlaki güzelliği bir başkasına taşıma gayreti içinde ol. Bu, o meziyete erme nimetinin şükrüdür. Toplumun kaderiyle ilgilenmektir. İnsanı Allah'a sevdirme gayretidir. Cihadın sosyal boyutudur. Kıyametin gelişini geciktirmektir. 22. Allah'ın dostlarına dost, düşmanlarına düşman ol. İnsanlar melek, dikenler gül olsaydı, süt liman bir dünyada yaşıyor olsaydık, herkese dost olmak isterdik ama hayatın katı gerçekleri var dostum. Cebrail ile şeytan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Cehil, hastayla mikrop barışmıyor. Herkes hakka hukuka riayet etmiyor, adalete yanaşmıyor. Tek taraflı aşk iyi netice vermiyor. Dostluk, kardeşlik, eşitlik. Sakın bunlar bize çevrilen namluların kamuflaj malzemesi olmasın. Cenneti yaratan Allah, cehennemi de yarattı. Pirincin tanesi de var, taşı da. Süpürüp alamayız da, süpürüp atamayız da. Çözüm, seçmeci mantık. Evet değerli dinleyenler, İdris Arpat'ın kaleminden Sonsuzluk Kervanı'nın Zili başlıklı yazısını paylaştık programımızda. Ve bir başka yazıyla devam ediyoruz değerli dinleyenler. Oku Düşün bölümünde sözün müsbet tesiri başlıklı yazıyı paylaşacağız şimdi de. Sözün müsbet ya da menfi anlamda gücü ve tesirine dair Kur'an-ı Kerim'de verilen örnekler bizi yeniden sözün ehemmiyetini idrak etmeye çağırıyor. Mesela güzel söz hiçbir zaman açlık ve susuzluğu gidermediği halde bir güzel söz ve bağışlama arkasından incitme gelen sadakadan daha hayırlıdır buyurulmuş olması düşündürücüdür. Rahman çocuk edindi diyenlerin pek çirkin bir şey ortaya attıklarından söz edilerek onların bu sözleri sebebiyle neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp düşecekti buyurulması, herkesi ağzından çıkana dikkat etmeye çağıran manidar bir cümledir. Hz. Musa aleyhisselamın devrinin süper gücü durumundaki Firavun karşısına topla tüfekle değil, sadece doğru sözle çıkması ve muhatabına yumuşak söz, kavli leyyin söylemekle emrolunması da dikkate değer bir örnektir. Hz. Safiye radiyallahu anha validemiz hakkında kısa boylu oluşunu kastederek söz söyleyen Ayşe radiyallahu anha annemize hitaben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öyle bir söz söyledin ki eğer o söz denize karışsaydı onun suyunu bozardı ikazında bulunmasını da burada anmak isteriz. Sözün müsbet ya da menfi anlamda tesirine dair örnekleri çoğaltmak mümkün. Ancak biz bütün bunları kullarıma söyle, birbirlerine sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarını bozar ayetiyle özetlemek ve Yunus Emre'nin söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağlı aşı, yağ ile bal ede bir söz dizeleriyle tercüme etmek isteriz. Velhasıl muhatabımıza müsbet anlamda tesir edecek sözü söylemeye, yazmaya, aksinden de sakınmaya her zamankinden fazla ihtiyaç var. Evet, sözün müsbet tesiri başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler programımızda. Ve son olarak ayın sohbeti bölümünde merhum Musa Topbaş Hoca Efendi'nin Sadık Dana Müstahar ismiyle kaleme almış olduğu Tevbe'yi Nimet Bilmek başlıklı yazısını aktaracağız. Rabbinizden mağfiret dileyin ve ona tevbe edin. Hud Suresi 3. Ve bir günah işledikleri yahut kendilerine zulmettikleri vakit Allah'ı hatırlayarak günahlarına mağfiret isteyenlerdir. Günahları Allah'tan başka kim affedebilir? Bir de onlar işledikleri günah üzerinde bilip dururlarken ısrar etmeyenlerdir. Ali İmran Suresi 135. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular. Allah'ım, ikabından affına, gadabından rızana, senden yine sana sığınırım. Sana layık bir sena etmekten acizim. Sen kendini nasıl sena ettiysen, öylesin ya Rab. Kalbime öyle şeyler gelir ki, her gün ve gece 70 defa Allah'a istiğfar ederim. Kul günahından tevbe ettiği zaman Cenab-ı Hak bu günahı kiramen katibin meleklerine, kulun günah işlediği azalarına ve kulun günah işlediği mekana ve o zamana unutturur. Ve böylece kıyamet gününde o tevbe eden kulun işlediği günah için bir şahit bulunmaz. Ebu Derda radiyallahu anh'tan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir cuma günü hutbe irad ederek buyurdular. Ey insanlar! Hala sizde hayat varken, yani ölümünüzden evvel günahlarınıza nedamet ederek Allah'ın taatine koşunuz. Dönünüz ve masiva gafletinden Allah'ın zikrine avdet ediniz. Tevbe ve şartları. Tevbenin tarifi. Kendi ihtiyarıyla geçmiş olan günahın mislini tazimli bir halde terk etmektir. Günahkarın günahını kalben kendi ihtiyarıyla terk etmesi lazımdır. Eğer yalnız diliyle tevbe edip kalbinden günahının terki için kararlı olmazsa tevbesi sahih olamaz. Nitekim şair Sahip Divanı'nda diyor ki, elde tesbih, dudakta tevbe, kalpse günahların şevk ve muhabbetiyle dolu olursa, o masiyet ve günahlar kişinin tevbe ve istiğfarıyla alay ederler. Tevbe, Allah'a tazim ve gazabı ilahisinden kaçınmak için olmalıdır. Eğer başka bir niyet için olursa, bu tevbe kabul olunmaz. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirruh, tevbeyi şöyle tarif etmiştir. Tevbe nasıl olur? İşte tevbe böyle olur. Yani günahkar, yaptığı günahlardan nedamet eder, Hak Celle ve Ala dergahında yeniden Müslüman olup kemali tazarru ve niyazla ibadete başlar ve mecazdan iraz edip hakikate teveccüh eder, yönelir. Muhammed İbni Sirin şöyle der: aman bir hayır işleyip de sonra onu terk etmekten sakın. Zira tevbe edip de sonra tevbesini bozan ve iflah bulan bir kimse görülmemiştir. Günahlardan dönen kişiye yaraşan, tevbesini bozmamak için ecelini gözlerinin önüne getirmek, geçmişte işlemiş olduğu günahlar üzerinde düşünmek, tevbe istiğfarı çok yapmak, tevbe nimetini verdiği ve ona muvaffak ettiği için Allah'a şükretmek ve kıyamet gününün sevabı hakkında tefekkür eylemektir. Zira şüphesiz ki ahiret sevabını düşünen güzel amelleri işlemeye daha çok rağbet eder. Ahiret azabını düşünen de kötü, çirkin ve haram fiillerden kendisini alıkoyar. Sahabe-i Güzin Haziratı'nın en güzidesi göz bebeği mesabesinde olan Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri Cenab-ı Hakk'a hitaben, ''Ya Rab, suçlarım kumlar gibi sayılmaz. Sen bu günahkar asi kulunu affet.'' diyerek yalvarmış ve daimi olarak tevbe ve istiğfar etmiştir. Bizlere aciz kullara düşen, yapmakta olduğumuz günah, isyan ve nisyanlarımıza daimi olarak tevbe ve istiğfar etmek ve yapmış olduğumuz günahları nasıl olsa affolunuyor diyerek ikinci defa işlemeye cüret etmeyip tevbemizde ihlas üzere sebatkar olmak olmalıdır. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, programımızda son olarak ayın sohbeti bölümünde yer alan ve merhum Musa Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Sadık Dana Müstahar ismiyle kaleme aldığı Tevbe-i Nimet Bilmek başlıklı yazısını sunduk ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte buluşabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.